Ayrım 5. Kanatsız Kuşlar Louis de Bernier. Sayfa 66. 12. Bölüm. Masumiyetin Kanıtı 1. Polixene uyumakta çok zorlanmıştı. Zira o gece bülbüller kendilerini paralarcasına şakıyorlardı. Ve zaten Dolunay da vardı. Şiltesinde huzursuz huzursuz sağa sola dönüyor, sıcak ve kuru olan gözlerini kırpıştırıyordu. Şafaktan yaklaşık yarım saat önce annesini gördü ama sonradan gördüğünün annesinin hayaleti mi olduğunu yoksa rüyasında mı ziyaret edildiğini kesin olarak bilemedi. Sonra arkadaşına şunları anlattı. Çok tuhaftı, Ayşe oradaydı. O kadar bildik bir şekil, omuzları hafifçe öne eğik, birkaç tel gri renkli saç teli eşarbının kıyılarından taşmış ve her zamanki o dertli bakışı, yine de huzur dışında bir şey hissetmedim. Dedim ki anne siz misiniz? Ve o divanın kenarına ilişerek dedi ki başka kim olacaktı? Ben de dedim ki anne çok uzun zaman oldu nasılsınız? O dedi ki dünya göğsümün üstünde terazileniyor. Bana biraz ışık göster ki nefes alabileyim. Ben orada yatmış düşünürken anne yalnızca 3 yıl oldu. İnsanların neler demiş olduklarını biliyorsunuz dedim. Annem de dedi ki ''Aa ama ben masumum ve eğer sen yapmanı istediğimi yaparsan bunu herkes anlar. Kemiklerimin şaraba ihtiyacı var.'' Ve ben dedim ki ''Ama anne.'' Ve o içini çekip dedi ki ''Kendi çocuğum bile benden şüphe ediyor.'' Ben de ''Hayır, hayır, hayır.'' dedim. Annem dedi ki ''Bir düşün bakalım, sonra yas tutmayı bırakabilirsin artık.'' Ve ben hep yas tutacağım. Ölümünüz beni her gün yakıyor. Bakın her tarafım yanık içinde diyerek kollarımı ona doğru uzattım. O yine içini çekerek dedi ki, eğer benim istediğimi yaparsan yanıkların suyla iyileşecek. Ve sonunda ben istediğinizi yapacağım dedim. Ve o ayağa kalkıp dedi ki, istediğimi yaptığında bunu bilmek isterim. Bana bir mesaj yolla. Ve ben de peki anne yollayacağım dedim. Ve kendi kendime de Polixene uyandığında bunu hatırlamalısın diyerek sonra tekrar uyudum. Sabahleyin ezanla uyandığımda bunu hatırladım. Ve işte bu yüzden sana anlatıyorum. Ayşe elini Polixene'nin yanağına değdirdi ve başını arkadaşınınkine yasladı. Şey dedi, öyle sanıyorum ki bunu söylemek bana düşmez gerçekten. Biz sizlerin yaptığınızı yapmayız. Bizim ölülerimiz taciz edilmekten hoşlanmazlar. Ama fikrimce neye mal olursa olsun, ki muhtemelen fazla bir şeye mal olacak da değildir, annenin yapmanı istediği şeyi yapmalısın. Bir sonraki bütün ruhlar yortusundan bir gün sonra yapacağım, ki bu da gelecek haftaya denk düşüyor. Ama yemeği hazırlamak ve peder Kristoforos'a söylemek için yeterince zaman var. Ayşe dudaklarını büzerek bir an düşündü. Bu işi bu kadar erken yapmak akıllıca olur mu sahiden? Diyeceğim o ki bana sorarsan bu konuda söz söylemeye hakkım yok. Ama herkesin neler demiş olduğunu biliyorsun. Annen hakkındaki bu dedikodu başladığından beri mekanı cennet olsun, belki hiç de zehirden ölmemiş bir yığın insanı öldürmüş olan zehiri annenin karmış olduğunu söylüyor herkes. Burası dedikoducu bir kasaba. Sen beni tanırsın, ağzım sıkıdır ama ağzı sıkı olmayan çok insan var. Annem zehir karmayı bilmezdi ki diye itiraz etti Polixene. Rüstem Bey'in ailesini öldürmek için neden zehir karsın? Her yıl bir lanet gibi Mekke'den gelen vebadan öldü onlar. Annem masum olduğunu kanıtlamamı istedi. Ben de öyle yapacağım. Sana başarılar dilerim dedi. Sesinde bir kuşku zerreciğiyle Ayşe. Ama ben hala 5 yıl beklemen gerektiğini düşünüyorum. Ve annene nasıl mesaj yollayacaksın ki? Onun rüyasına girebilir misin? Ölü insanlar rüya görürler mi bilmiyorum diye cevapladı şaşkınlıktan kaşları birbirine giren Polixene. Ve eğer görüyorlarsa insan nasıl emin olabilir ki bir rüyaya girebileceğine? O senin rüyana gelebilir ve o zaman sen de fırsattan yararlanabilirsin. İyi de bunun olması için çok zaman geçebilir. Ne yapacağını biliyorum dedi aniden Ayşe. Kendi zekasının iyicil bir takdiri babında burnunun kenarına işaret parmağıyla tıp tıp vurarak. Bunun üzerine Polixene arka kapıyı kullanarak arkadaşının evinden çıktı, terliklerini ayağına geçirdi, güneşin giderek keskinleşmiş ve şiddetlenmiş, evlerin pastel renkli duvarlarına bıçak sırtı gibi gölgeler düşüren ışığı altında gözlerini kırpıştırdı ve sokaklardan inerek meydana doğru yol almaya başladı. Çanaklarını döndüren ve küçük kovuğunda ter döken İskender'in yanından geçti. ''Megla, Megla!'' Made in England, İngiliz yapımı. Çığlıkları ortalığı inleten sokak işportacılarının yanından geçti. Gürültüleri geceleri bülbüller ile avuntusuz köpekler tarafına oluşturulan gürültü patırtıyı gündüz yaşatan bakırcıların yanından geçti. Sonunda bir ayva ağacının gölgesinde mallarını satan kuşçu Stamos'u bulduğu meydana vardı. Adama Stamos deniyordu. Çünkü büyük babası kosluydu ve adama kuşçu deniyordu. Çünkü pazarda karısının babasına ve daha önce de kim bilir kime ait olan saygın bir el arabasının arkasında canlı kuş satıyordu. İnce ağaç dallardan kafesler içinde ki öfkeli keklikleri gülünç yavru horozların üstüne, bunları da kalın enseli ördeklerin üstüne istiflemiş, kümeyi içlerinde evler tan vaktinde ve akşamüstü kuş sesleriyle dolsun, konuklar parlak meraklı ve dostça gözler tarafından parmak üstüne atılan bir gaga darbesiyle selamlansın diye ön kapının yanındaki duvarları donatmak üzere satın alınan güzel kanaryalar ile kızıl gerdanlar bulunan birkaç kafesle taşlandırmıştı. ''Stamo efendi'' dedi Polixeni, ''bu kuşlar uçabilir mi?'' Stamos birkaç günlük sakalını sıvazlayarak sinsi sinsi gülümsedi. ''Şey, bir manada evet, bir manada hayır.'' ''Stamo efendi'' diye itiraz etti Polixeni, ''ne biçim bir cevap bu?'' ''Biraz zaman tanıyacaksınız'' diye cevapladı Stamos. ''Eğer ölmezlerse günlerden bir gün uçarlar Tanrı izin verirse.'' Polixeni Stamos'un kendisine takılmakta olduğunu kavrayınca gırgıra katkıda bulundu. ''Peki neden şimdi uçamıyorlar da?'' diye yanıtladı. ''Eğer ölmezlerse günlerden bir gün uçacaklar. Tanrı izin verirse.'' Kuşçu Stamos göz kırptı ve eliyle burnunu ovuşturdu. İlkbahar güneşinin ışığında gözlerinin kaşınmasına ve sürekli bir aksırma isteği duymasına yol açan bir şeyler vardı. Polixeni'ye bakarak, ''Yani çok da gizemli bir şey değil ve anlaması da çok zor değil Polixeni Hanım.'' dedi. Çoğu insan kaçabilecek bir kuş istemediği için kanatlarını kırpmak zorunda kaldığımdan sıcak takibe maruz kalırlarsa bir acele tüy uzatıp öyle havalanmaları gerekiyor da. Anlayacağınız çoğu insan uçar mı uçmaz mı diye dert etmiyor. İnsanlar acayip kuşlar üretiyorlar, onlar da pek uçamıyorlar dedi. Polixeni ben uçan bir kuş istiyorum deyince onun yüzündeki hayal kırıklığını gören Stamos sordu. Neden? Polixeni izah edince Stamos ciddileşti. ''Aa, kırpılmamış bir kuş bulmam kolay ama birkaç gün alır. Öyle sanıyorum ki bütün ruhlar yortusundan sonraya kalır. Bu da sizin işinize hiç gelmez. Zaten bu iş için en uygun kuş kumrudur ve genelde bende pek bulunmaz. Öyle sanıyorum ki sizin için en doğrusu kumru yakalayacak birini bulmak olur. Kızılçamlar kumru dolu. Hani insanların üstüne tırmanıp dilekte bulunmak için çaput bağladıkları?'' ''Sizin tanıdığınız birileri var mı?'' diye sordu Polixeni. Stamos tekrar burnunu ovaladı, aksırdı ve cevap verdi. ''Küçük oğlanlar.'' Üstlenmiş olduğu misyon yüzünden artık yorgun düşmüş olan ama kararlılığını yine de koruyan Polixeni bu defa küçük oğlanlar aramaya başladı. Mebzul miktarda varmış gibi görünüyordu. Zira bugünlerde olduğu gibi o günlerde de Anadolu küçük oğlan çocuklarının egemenliği altındaydı. Araç gereç ödünç almak için mesaj getirip götürmek, tatlı çay dolu küçük bardaklarla yüklü pirinç tepsileri taşımak için sokaklarda koşturuyorlardı. Fareler gibi kapı aralıklarından bir içeri bir dışarı fırlıyor, tüccarlarla seyyahların ve aniden bir kahvehaneye gitmek, bir sigara içmek ve insanların Farisilerden bize kalan en iyi şey diye bahsetmekten hoşlandıkları tavla oyununu oynamak ihtiyacına kapılmış olanların develer veya eşekler üstünde ya da en akla gelmedik yerlerde bırakıverdikleri paketlere azimle ve niyetlerini asla bozmadan bekçilik ediyorlardı. Ortalıktaki küçük oğlan bolluğuna rağmen Polixeni aklına belli ki iki tanesini takmıştı. Çünkü bir şeyin düşüncesi otomatik olarak bir başka şeyi ilham eder ve kuş düşüncesi de doğal olarak aklına İskender'in kendileri için yapmış olduğu kilden kuşlar sayesinde çoğu küçük oğlandan daha kolay bulunabilen kendi oğlu Mehmetçik ile kara tavuğu düşünmesine yol açmıştı. Aya Nikola Kilisesi'nin ardındaki kırlık yamaçtan gelen Mehmetçik ve Karatavuk seslerini duymuş, iki oğlanla birlikte İbrahim'i, kendi kızı Filoteyi, en iyi arkadaşı Drosula ve balıkçının oğlu Gerasimos ile birlikte zakkum ağaçlarının Likya mezarlığının arasında kayadan kayaya sıçrayıp her zamanki gibi kuş taklidi yaparak oraya buraya seyirtirken bulmuştu. Onları bulduğu yerden çok da uzak olmayan bir yerde de köpek tepeden tırnağa çıplak yiyecek böcek bulmak için çalılıkları araştırıyor ve gırtlağının gerisinden gelirmiş gibi görünen o alakasız iç çekiş ve yutkunma seslerini çıkartarak kendi kendine konuşuyordu. Köpek kısmen ürkütücü gülümsemesinin yarattığı korkunç heyecandan ötürü kasabanın en yeğlenen dilencisi haline gelmişti. Ve eğer evliyalara yaraşır bir yalnızlık, yoksulluk içinde yaşamak gibi bir takım fikirler geliştirmiş idiyse artık bunları kesin olarak terk etmiş olmalıydı. Elde edebildiği tek şey safi pislik ve uygunsuzluktu. Tepeyi tırmanırken yorulmuş olan Polixen'i yakınlarında bir yere nefes nefese oturup yüreği sıcaklık ve keyifle dolup taşarak çocukları gözledi. Mehmetçik ile Kara Tavuk düdükleriyle rastgele bir ses seli yaratmayı öğrenmişlerdi. Şimdi kayalardan atlıyor, kollarını vahşice çırpıyor ve öteki çocuklar tarafından da taklit ediliyorlardı. Yaptıkları kuşkusuz biraz kaçıkça görünüyordu ama bir çocuğun ayrıcalığı da akıllar tarafından reddedilen düşleri hayata geçirmektir. Güzeller güzeli kızı Filote'yi hemen hemen yaptığı her şeye kattığı o bağımsız zarafetiyle çırpıyordu kollarını. Ve yanı başında her zamanki görüş alanı içinde Filote'nin kendisine bakarak nasıl da tam bir kuş gibi yaptığını fark edeceğini umudun ötesinde umut ederek İbrahim kol çırpıp sıçrıyordu. Basık burunlu, kalın kaşlı ve sakar drosuyla diğerleri gibi uçmak için gerçekçi bir çaba göstermekten ziyade zevk için indirip kaldırıyordu kollarını. Ve yanı başında Gerasimos sıçrayıp ötüyordu. Gerasimos'un kendini çirkin Drosula'ya, İbrahim'in güzeller güzeli Filote'yi adadığı ölçüde adamış olduğunun herkes farkındaydı. Ve bu bütün ilgili taraflar için gerçek bir bilmeceydi. Ama Tanrı'nın hikmetinden sual olmaz ve bu konuda söylenebilecek olan yalnızca budur. Kara Tavuk haykırmaya başladı. ''Bakın, bana bakın!'' Ve Polixen'i korkuyla gördü ki oğlan bir mezarın dibinde taşla kaplı bir toprak parçası bulunan yaklaşık 3 metre yükseklikteki çatısından kendini atmak üzere. Çocuğun o taşlığa düşme ihtimaliyle irkilerek ayağının üstüne dikildi ve seslendi. ''Kara tavuk çabuk aşağı in bakayım oradan atlayamazsın.'' Kara tavuk ona yukarıdan baktı. Fonda gökyüzü güneş ardından vurduğu için sarığının ve saç tellerinin çevresinde bir hale oluşturmuş, kara gömleği onu olduğundan karanlık bir gölge haline getirmiş, küçücük boyuyla muhteşem ve meleksi görünüyordu. Büyük bir ciddiyetle ''Atlamıyorum'' dedi ''Uçacağım.'' ''Uçamazsın, çabuk in aşağıya, aptallık etmeyi bırak, yaralanacaksın.'' Kara tavuk dudağını ısırarak kaşlarını çattı. ''Uçabilirim'' diye ilan etti. ''Eğer yeterince çaba sarf edersem her şeyi yapabilirim.'' ''İn aşağı!'' Kara tavuk kollarını bir kartal gibi ağırdan alarak çırpmaya başladı ve gözlerini kapattı. Öteki çocuklar sıçrayıp oynamayı bir yana bıraktılar ve dehşetle onu izlemeye koyuldular. Drosula ''Kara tavuk yapma!'' diye seslendi. Polixen'i bağırmayı sürdürüp öne doğru ilerleyerek aşağıda durdu. ''İn aşağıya diyorum. Gör bakalım annene söylemez miyim ben. Çabuk in aşağı!'' Filote'yi anasının yanına koştu ve eteğine yapıştı. Zihnini korkulu bir anlayış kaplamıştı. Kara tavuk gözleri kapalı, yüzü dikkatini yoğunlaştırma çabasından ötürü son derece sakin, ağır ağır kanat çırpmayı sürdürdü. Yalnızca aşağıdan görmüş olduğu taşların karla kaplı tepelerini ve ufuktan geçip giderken dumanı ve buharı artlarınca sürüklenen büyük savaş gemilerini düşündü. İnsanların bir tuhaf giyindikleri, saçma sapan konuştukları ve garip yiyecekler yedikleri uzak ülkeleri düşündü. Kendini kızıl çamların üstüne doğru yükselir ve kasabaya yukarıdan bakarken tahayyül etti. Dokunmayı hep arzulamış olduğu yumuşak bulutlara ulaşmayı istedi ve bir bacağını uzatarak mezarın çatısından nazikçe sıçradı. Polixen'i düşüşün hızını kesmişti ama ikisi de yere yuvarlandılar ve kara tavuk bir dizini keskin bir taşa çarptı. Polixen'in de ayaları berelenmişti ve ikisi de acıyı hissetmeye başladılar. Kadıncağız kaşlarını çatarak her ikisinin de etine, giysilerine gömülmüş olan kum taneciklerini temizlemek amacıyla üstünü başını silkelemeye koyuldu. Kara tavuk dizine yapışmış acıdan sarsılıyordu. Yavaştan yüzü çarpıldı ve aniden fışkıran gözyaşlarının arasından Polixen'e ''Sizden nefret ediyorum, nefret ediyorum, her şeyi mahvettiniz, nefret ediyorum sizden'' diye bağırdı. Polixen'i oğlanı kollarının arasına alıp güldü. ''Benden nefret etmiyorsun, aptallaşma. Çok kötü düşecektin, seni ben kurtardım.'' ''Uçabilirim ben, uçabilirim işte, siz mahvettiniz.'' Polixeni başörtüsünün ucuyla oğlanın gözyaşlarını silerek sordu. Bir aslanın ağladığını görmüş müydün sen hiç? Yüzü çizgi çizgi olan kara tavuk ciddi ciddi başını sallayınca Polixeni dedi ki, o halde sen de ağlama, küçük aslanım benim. Her zaman gerçekçi olan Drosula, o zaten hiç aslan görmemiştir ki deyiverdi. Uçabilirim ben diye ısrar etti kara tavuk, uçabilirim işte. Kollar kanat değildir dedi Polixeni sesini yumuşatıp oğlanı sakinleştirmeye ve tatlı sözlerle avutmaya çalışarak. Eğer kanatlarımız olaydı, tek bir yerde kalıp da bunca acı çeker miydik sence? Uçup cennete gitmez miydik? Zaten ben de seninle kuşlar hakkında konuşmak istiyordum. Eğer susarsan anlatacağım. Konuşmaya bir süre ara verip çocuğun ilgisinin uyanmasını bekledi. Kızılçamlardaki kumrulardan birini yakalamayı becerebilir misin? Ama zarar vermeden ki sonradan yine uçabilsin. Polixeni'nin arkadaşına gösterdiği bütün bu ilgiyi kıskanmış ve lideri oynamaya meraklı Mehmetçik elini kaldırdı. Asillere yaraşır bir güven gösterisiyle konuşmaya başladı. Eğer bize bir kuş kafesiyle biraz mısır ve upuzun bir parça ip verirseniz size bir kumru yakalayabiliriz. Kolay. Eğer bana bir kumru yakalarsanız ikinize de pirinç saplı ve çift yanlı birer tane bıçak vereceğim. Gerasimos ile İbrahim duyduklarına inanamayarak kıskançlıktan ağızları açık kala kalmışlardı ki Polixeni onlara dönüp ''Ve siz oğlanlar, sizin için de önemli bir iş düşüneceğim. Yakında, o zaman siz de birer bıçak sahibi olacaksınız.'' diye ekledi. Gerasimos ile İbrahim somurttularsa da böyle bir önemsiz konuda yaygara yapmayı vakarlarına yakıştıramadılar. Filoteyi sahici bir şaşkınlıkla ''Kim ister ki bir bıçağı?'' diye öğrenmek istedi ve Drosula omuzlarını, gerdanı tombul bir çift çene oluşturasıya aniden bel verecek kadar yukarı kaldırarak silikti. Küçük kızları ellerinden tutan Polixeni bir kere daha kasabaya doğru inmeye başladı. Ve oğlanları kimin hangi sıklıkla neyin karşılığında bıçakları ödünç alabileceği konusunu aralarında müzakere etmeye bıraktı. Kilisenin yanından geçerlerken Polixeni küçük kızlara, ''Oğlanlar kendini beğenmiş ve aptal. Nasıl yapacağınızı bilirseniz onlara istediğinizi yaptırmak çok kolay.'' diyerek kalıtımsal bir dişil bilgeliğin sırrını verdi. Ertesi akşam Polixeni yanına bir kap gaz yağı, bir mum, bir ovma fırçası ile bir sürahi su alarak mezarlığa gitti. Mezarlık zaten sevdiklerinin mezarlarıyla ilgilenmeye gelmiş öteki yaslı kadınlarla doluydu. Onları görünce kara giysileri içinde kanat çırpan sıska kargalardan oluşmuş bir sürüye benzedikleri halde Polixeni'nin yüreği hafifledi. 3 yıldır burada çok samimi ve rahat arkadaşlar edinmişti. Buraya yaptığı günlük gezintilerin sona ereceğini düşündükçe pişman olası geliyordu. Kadınların buraya yalnızca ölülerinin başında ağlamaya değil, yoksullukları için, kocaları zalim olduğu için veya sağaltamadıkları ya da tartışamadıkları acılar ve zorluklar içinde veya nafile umutları, arzuları için ağlamaya geldiklerini öğrenmişti. Başka kadınlar gözyaşı dökerken gözyaşı dökmek daha kolaydı. Polixeni kederin şablonlarıyla tanışmış ve yalnızlık ile son haddinde umutsuzluğun kendilerini nasıl felsefeye dönüştürdüklerini görmüştü. Başlangıçta taze karılmış toprağın üstünde ağıtlar yakan ve topraktan uzanarak kocasına sarılmaya çalışan bir kadın, 2 yıl içinde mezarının taşını teklifsizce temizleyerek zeytin harmanına dair son haberleri nakleder hale geliyordu. Hatta daha sonra 5. yıl ile ritüellerinin ardından kederle sınanmış olan tahammül gücü ardında bir kuyu kadar derin ve sakin bir ruh bırakmış olan bir kadın yine renkli giysiler giyiniyor ve dünyaya adım atmak üzere bir kere daha eşiğe varıyordu. Polixeni anasının mezarının yanında çömeldi ve çiçeklere su verdi. Anne diye seslendi, bunu iç, artık çok zaman kalmadı. Kısa zamanda herkesin zaten ne bildiğini hepimiz göreceğiz. Toprağın içinde çökerek fazlasıyla eğrilmiş ve biraz paslanmış olan çarpık çurpuk ferforje parmaklığı ovup önü cam olan kutudaki küçük lambayı dışarı çıkardı. Lambaya dikkatlice gaz yağı doldurup fitili kontrol etti ve halen yanmakta olan lambasıyla mumunu yakmak için başka bir mezara doğru seyirtti. O lambanın alevini kendi anasının lambasına aktardıktan sonra mumu üfleyerek söndürdü ve tekrar topuklarının üstüne çömeldi. Mezarı seyretti ve bütün ruhlar yortusundan bir sonraki günün bir an önce gelmesini istediğini fark etti. Arkasında duran bir kadın sesini yükselterek şarkı söylemeye başladı. Canım, ne vakit göreceğim seni ben? Nerede bekleyeceğim ve ne kadar? Suyun altında bir bahçe büyüyene kadar, dağlar birbirine kavuşana kadar, karga beyazlaşıp kumruya dönüşene kadar. Canım, ne zaman göreceğim seni ben? Nerede bekleyeceğim ve ne kadar? Bileydim canım, yemek pişirirdim sana, güzel bir sofra kurardım, çamaşırlarını yuvardım ki geldiğinde giyesin. Canım, ne zaman göreceğim seni ben? Kadın gözyaşlarını elinin tersiyle sildi ve Polikseni hissettirmeden ona yaklaşıp bir elini omuzuna attı. Çünkü ağıdın acılı kısmı bundan sonraydı. Ve Polikseni arkadaşının bu kısmı söylemek için yardıma ihtiyacı olduğunu biliyordu. Eğer yemek pişirirsen kendin yemek zorundasın. Eğer sofrayı kurarsan yemekte yalnız olacaksın. Eğer çamaşırlarımı yıkarsan bir ateş yak. Onları yakman daha iyi olacak. Ben hiç geri gelmeyeceğim canım. Ana, geri dönemem ki ben. Bütün bu gözyaşları, dedi Polikseni nezaketle, bütün bu taş ovmalar sonuçta bakarsanız kimseyi geri getiremiyorlar. Acaba ölüler bu konuda ne düşünüyorlar? Kadın ellerinin etli kısmını gözlerinin üstüne bastırdı ve başını geriye attı. Gözyaşları yanaklarından akarken bedeni sarsılıyordu. Oğlum, diye haykırdı, küçük oğlum benim. Polikseni biliyordu ki bu kadın yemek yiyecek sadece 6 kişi olduğu halde hala 7 kişilik yemek pişirmektedir her akşam. Her akşam bu fazladan yemeği bir cüzzamlıya götürüp ona, bunu yiyin ki oğlum da yemeğini yiyebilsin demekte ve yemek tümüyle tükenmeden oradan ayrılmamaktadır. Asla büyüyüp damat olamayacağı için çocuğu başında beyaz çiçeklerden bir taçla gömmüştür. Oğlunuz daha iyi ve daha güzel bir yere giden bir ırmağın öte yakasına geçti, dedi Polikseni. Kara toprakla evlendi, diye hışkırdı kadın. Her gün, diye tavsiyede bulundu Polikseni, içecek su getirin ona. Ölülerin kendi evlerinden gelmiş suya ihtiyacı olur. Ben anam için her gün su getiriyorum. Ah Polikseni, ne yapabilirim, diye ağladı kadın. Bu arzudan kurtulmak için ne yapabilirim? Boğazım yanıyor arzudan, ne yapabilirim? Her gün gelin, diye tekrarladı Polikseni. Her gün gelin ve şarkı söyleyin, konuşun onunla. Düşünüze girdiğinde size söylediklerini iyi dinleyin. Bir gün parmaklarının açıldığını hissedeceksiniz ve oğlunuz bütün acınızı, özleminizi alıp götürecek ve bu acı ile özlem ipliğinden bir kumaş dokunacak. Bu kumaştan nehrin ötesindeki o bahçede giysin diye oğlunuza renkli giysiler yapılacak. Keşke erkek olsaydım, dedi kadın. Yürür giderdim ve arzu silinir giderdi. İyi de biz kadınız, dedi Polikseni. Biz oturup bir gün artık içimizde tutamaz olduğumuz için bizi terk edene kadar büyütürüz arzuyu. Ve de şunu unutmayın, bir kadın olduğumuz için bir gün başka bir oğlunuz daha olabilir. Başka oğul istemiyorum. Polikseni arkadaşının omzunu bilmiş bir edayla okşadı ve ayağa kalktı. Çömelmiş durumda çok kaldığı için bacakları uyuşmuş ve soğumuştu. Bir an için sendeleyebileceğini zannetti. Gözlerini mezarlığın eğri büğrü mezarları, aralarda serpilmiş yabani otları, kara giysili kadın kümeleri üstünde gezdirdi ve giriş kapılarından uzakta olanında bu kadar çok kederin, bu kadar çok kadının olduğu bir yere girmeye, gönülsüz kendisine el sallayan kara tavuk ile Mehmetçi'yi gördü. Bir maşrapa su ile ölümü ellerinden yıkayıp alelacele yaya yolundan dışarıya hamle etti. Paralanmış giysileri reçine kokan, yüzleri ince dallardan çizik çizik, saçları çam iğnesi dolu, bacakları ve yürekleri ağaçlara tırmanmaktan bitap, korku ve tehlike yüzünden tükenmiş ama haklı çıkmış, muzaffer, aşırı kirli iki küçük oğlan görsün diye kuş kafesini yukarı kaldırdılar. Kafesin içinde şaşkınlıktan olduğu yerde dönüp duran kıpırdak, tasalı ve aklı karışmış, göğsü gül rengi, boynunda güzel kara bir halka bulunan gri bir kumru vardı. Çocuklar kuşu Çömlekçi İskender'in bir vakitler güzeller güzeli Filote'yi doğduğunda çocuğa şans dilemek için bir çaput bağladığı dalda ökseye düşürmüşlerdi.